İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türel hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün sizinle ahlak konusunu konuşacağız. Ahlak konusunu konuşuyoruz, hep konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Ahlakın çeşitli yönlerden ele alınması tabii bizim için yeni olaylar, dünyanın geldiği nokta, insanlığın geldiği nokta açısından yeniden yorumlanmaya evet. ihtiyaç hissettiriyor. O yüzden bugün yine ahlakla ilgili konuşacağız. Şimdi ben biraz sizin de yazdığınız bir makaleden hareketle Ahlakı Anlamak diye bir dergide makaleniz var. İnsanların ahlakı nasıl anladığıyla ilgili genel bir çerçeve çizelim istiyorum izninizle. Çünkü ahlakı bilme meselesinde sorun yok. Ahlaklı olmayı bilme, yani bilme derken tabii o bilmenin de ne demek olduğunu belki konuşmak lazım. Ama yapma konusunda herhalde biraz sıkıntılarımız oluyor. O zaman insanların ahlakı nasıl anladığı ve ahlaki eylemi nasıl gerçekleştirdikleri veya gerçekleştiremedikleri bizim için ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Buradan başlayalım mı?
Vallahi önce felsefi anlamda daha derine inersek aslında bilmekle eylemek arasındaki ilişkiyi görmemiz lazım. Çünkü ahlak dediğimiz hadise her ikisinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. İlk çağdan beri batılı filozoflar bilmenin eylemi gerektirip gerektirmediği konusunda ihtilafa düşmüşler. Çokça bilinendir. Sokrates ve Platon bilmek artı eylemek demişlerdir. Ama Aristoteles ve İslam filozoflarının da pek çoğu bilmekle eylemek arasında tabiri caizse kilometrelerce mesafenin olduğunu, bilme ile eylemenin yakınlaştırılması zaten İslam düşüncesinde vahyin temel amacı bilinç ile bilme ile yapma arasındaki ilişkiyi sağlayabilmek. Bu anlamda bakıldığında ahlak sadece bilinebilen bir olgu değil, aynı zamanda eyleme dökülen, yaşanan, hulk kelimesinin etimolojisinden kalkarak yaratılan bir eylemdir. Çünkü hulk kelimesi bildiğiniz gibi eyleyen, yaratan anlamında, ahlakın aslında bir yaratma fiili olduğunu, insan için yaratma olduğunu görmemiz lazım. Şimdi belki de felsefenin de en temel konusu olarak görülebilir. Pek çok kavram ya da hayatın içindeki pek çok hususiyet sanki masamızın üzerindeki ya da karşımızdaki bir konu gibi ele alınır. Ahlak bu böyle bir konu değil. Ahlak varoluşumuzla ortaya çıkan, ortaya çıktığı andan itibaren bizim insan olmamızı belirleyen bir olayın kendisidir. Dolayısıyla ahlaklı olmayı eğer var olanın insan olduğunu varsayarsak, düşünürsek aslında insan olma süreci diye isimlendirmemiz, etiketlendirmemiz daha kolay olur. Bunu isterseniz bir mesele üzerinden, sorun üzerinden ifade etmeye
lütfen,
çalışayım.
Lütfen buyurun.
Şimdi sorun nedir dediğinizde, sorun insan hayatında ortaya çıkan bir problem ya da bir hususiyet gibi görülür. Peki bu hususiyetin bizatihi değeri var mı? Söz gelimi hayatımızda pek çok güçlük yaşıyoruz. Pek çok sorunlarla karşılaşıyoruz. Peki sorunun kendisi niçin değerlidir? Çok basit. Herhangi bir meseleyle karşılaştığımızda, karşılaştığımız mesele bizim nasıl bir insan olduğumuzu ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla sorunun kendisi önemli değil. Sorunu bizim nasıl algıladığımız, nasıl ona tepki verdiğimiz, tavır gösterdiğimiz önemli.
Yani o yüzden, sorun olmayacak diye bir şey yok, hayatın, sorunsuzluk diye bir şey yok.
Hayatın bizatihi kendisi sorun.
Kendisi sorun zaten.
Ve bu sorunun tezahürü aslında bizde ortaya çıkıyor. Yani söz gelimi bir hayat yolculuğumuzda pek çok şeyle karşılaşıyoruz. Başımıza gelenlerin çoğunu seçemiyoruz. Ama başımıza gelenler karşısında nasıl bir tavırda olup olmayacağımızı seçebiliyoruz. Ahlak da tam da böyle bir şey. Yani yaşadığımız hayatta eğer şuurlu, bilinçli nasıl yaşamamız gerektiğine dair bir tavır ortaya koyabiliyorsak bunun adı ahlak. Dolayısıyla biraz daha geriden ifade edersek nasıl yaşamalıyım sorusunun tam da bizdeki tezahürü ahlak. Fakat burada tabii hemen dinleyicilerimiz de katılacaklar. Geçmişte nasıl yaşayamalıyımın sorusu her daim bizim önümüzde bir ahlak olarak durur. Fakat biz hayatımızda değişiklikler, değişim olduğu için geçmişteki kurallara göre davranmayı bilinç böyle bir konfora sahip olduğu için ister ve bunu yapmaya çalışır. Fakat tabiri caizse bağlam değişmiştir, kontekst değişmiştir ve bu konuda neyin iyi, neyin kötü olduğunu yeniden düşünmeye ihtiyaç vardır. O yüzden de ahlakın belki de en temel görünümü ya da basit görünen yapılması gereken bir takım iyiler ve kötüler olarak gözükür önümüzde. Fakat hayatın akışı içinde iyi ve kötü ahlaki durumlar için her daim müphem olan durumdur. Muğlak olan, meşkuk olan durumdur.
Bu biraz daha çarpıcı açık, bir şey hocam.
Daha açık bir ifadeyle ahlakımız zaten belirli olan hususiyetlerde ortaya çıkmaz. Belirsiz olan hususiyetlerde, yeni durumlarda ortaya çıkar.
Ama yeni durumlarda da yeni biçimlerde ortaya çıkmasıyla ilgili biraz herhalde.
En basitinden konuşmak söz gerekecek. Gelimi işte internetin yayılmasıyla internetten telif hakları bir şey almanız, bir şey indirmeniz doğru mudur, yanlış mıdır? Eğer hak kavramından, hak bellidir, nedir? İzinsiz bir şeyi alıyorsanız. Fakat internetin ortaya koyduğu ortam acaba izin almaya müsait midir, değil midir?
Ya yani şimdi bu son dönemin işi olduğu için, yani bunun biçimi değiştiği için böyle söylüyoruz. Ama esasında yatan şey bunun hak kavramı. Hakla ilgili bir şeyden
elbette
söz ediyoruz da şekilleri değişti bunların.
Kesinlikle.
Günümüz dünyasında ve insanların bunlarla ilgili yeniden düşünmesi gerekiyor.
En basitiyle ifade edecekse mesela feodal toplumlarda ya da tarıma dayalı toplumlarda ilişkiler biliyorsunuz birincil ilişkilerdi. Ama sanayi devrimine geçtikten sonra kadın çalışma hayatına katıldı. İşte bundan 100 sene önce kadınlarla erkeklerin teşriki mesaileri daha sınırlı çerçevede olursa şimdi acaba bu doğru mudur, yanlış mıdır? Mesela İlahiyat Fakültesi bağlamında bundan 100 sene önce erkek okulları ve kadın okulları farklıydı. Ama şimdi karma okul uygun mudur, değil midir? Bunların hepsinin yeni problemler olduğunu görüyoruz. Tabii bugün bizim açımızdan ahlaki bir mesele değildir. Yani insan olmayı sağladıktan sonra. Fakat ahlak deyince ilk akla gelen önceki kuralların yeni durumları sanki karşılayabileceği düşünülür.
Bu bir rutin fikrini de getirip orada acaba yani rutine bir anlam yüklediğinizde ve orayı sabitlediğinizde o zaman yeni durumlarla ilgili yorumlar yapamadığınız için bir ahlaki dejenerasyondan söz etmek de mümkün olabilir mi? Bunu
çok
oraya
doğru
transfer edebilir miyiz?
Çok doğru. Burada tabii o zaman ahlakın olmuş bitmiş, her daim süren değil, her daim gelişen, her daim tamamlanmayan bir varoluş hali olduğunu, yaşantımızla ortaya çıkan kendimizi ifade ettiğimiz bir var olma hali olduğunu görmemiz lazım. Burada dejenerasyonun tam da karşılığı yeni durumların neyin iyi neyin kötü olduğunun tespit edilememesi. Eğer neyin iyi neyin kötü olduğu tespit edilemezse hemen ifade edeyim. Bağnazlık ya da eski kafalılık dediğimiz hemen ahlaki değil diye dışlanır. Bu da tabii ahlaki bilincin durmasını ya da neyin ahlaki olduğuna dair düşünme melekelerimizi ya da düşünme dediğimiz faaliyetin olmayışına delalet eder.
Yani bu konuda yazılmış, çizilmiş diyelim ki kurallar var ama genel olarak, ilkesel olarak belirlenmiş o kuralların durumlara göre yeniden tayin edilmesi aslında bu bilincin yeniden ortaya çıkmasıyla ilgili bir şey.
Daha açık bir ifadeyle
lütfen
söylüyorum. Şimdi insanlara neler iyidir, neler kötüdürden ziyade iyinin ne olup olamayacağı konusunda bir bilinç verilirse
bilinç, evet.
Dolayısıyla herhangi bir çocuk 13-14 yaşında ergen çocuk yaptığının iyi olup olmadığını az çok kestirmeye, tayin etmeye çalışır. Biz genelde şu konular iyidir, şu konular kötüdür diye önüne bir tablo ortaya koyuyoruz. Fakat öğrencinin ya da ergenin hayatında böyle olmayan varoluş durumlarıyla karşılaşıyor. Burada nasıl davranacak? İkide bir size telefon edecek, bana telefon edecek bir hali yok. Dolayısıyla aynı şekilde her daim eskilerin ifadesi balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek, yani ahlaki bilinci inceltmek söz gelimi. Bir kimse herhangi bir davranış yapıyorsa bu davranışın kendisine yapılabileceğindeki haleti ruhiyeyi düşünmek iyi ve kötü için birinci basamaktır. Yani sizin başkasına kendinize yapılmadığını istediğiniz bir şeyi başkasına yapmayı söz gelimi bir davranış yapacak ergen. Evladım bu sana yapılsa iyi olur mu diye öğrettiğimiz andan itibaren söz gelimi kötü bir nam, kötü bir ad, lakap takma, kendisine yapılsa iyi olur mu diye düşündüğü andan itibaren buna ahlak bilinci diyoruz. Bizim gençlerimize ya da etrafımızdaki insanlara neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğretmekten çok iyinin hangi hususiyetlerden oluştuğunu, kötünün ise hangi meseleleri ihtiva ettiğini, işte kamuya zarar veriyorsa, başkalarını gücendiriyorsa, şöyle yapmak işte kırıyorsa, özür dileyemiyorsak, telafisi imkanı yoksa bunun da kötü olduğuna dair bir bilinç oluşturmalıyız. Bu bilinç olmadığı zaman insanların söyleyeceği efendim biz bunu iyi biliyorduk veya kötü biliyorduk. Yani iyi ve kötü anlamında. O yüzden de bugün hakikaten işte günümüzde yaşadığımız çağda ahlaki olguları anlayamadığımızın hususiyeti yeni durumları bilemememizden kaynaklanıyor. Söz gelimi bir kadın evlenmek istemiyor fakat çocuk sahibi olmak istiyor. İşte donör olar birisinden herhangi bir işte spermata tohum alıp bunu yapmak ahlaken iyi midir, kötü müdür? Çünkü geçmişteki bütün aile nizamları anne, baba, çocuklardan oluşuyordu. Fakat bugün en basitinden bir kadının işte ben işte başkasını hayatıma almam şeklinde düşündüğü zaman bu yepyeni bir durum.
Ama aynı zamanda diyorsunuz çocuk sahibi de olmak
çocuk
istiyor.
Sahibi olmak istiyor.
Buna hakkı olduğunu söylüyor.
Böyle bir şey hukuken ahlaken iyi midir, kötü müdür? Bunların hepsinin bir şekilde önümüze geliyor. Mesela etik kurullar, siz herhangi bir şeyi akademik hayattan alırken, yazarken, verirken bunların hepsine dikkat etmeniz lazım. Ve bunları aktarırken o hassasiyet olmadığı andan itibaren ahlaki bilinç zayıflaması ya da bizim iyi bildiğimiz ya da kötü bildiğimiz eskiden hususiyetler ahlakı aramızdan çekip götürüyor. O yüzden de ahlaki dejenerasyon oluşuyor. Mesela bugün bizim toplumumuzda, ülkemizde tabiri caizse ortaya çıkan ahlaki dejenerasyonun kaynağında herkesin, genelin, amın menfaatini değil de tam tersi hasın ya da kişisel menfaati, çıkarı ön plana alması. Ama ahlak dediğimiz hadise umumun, genelin
şey.
Menfaatiyle alakalı bir durumdur. O yüzden de mesela insanlara böyle herkese faydalı olma bilincini, evet siz buna hakkınız olabilir ama geneli gözetme bilincini verdikten sonra ahlak dediğimiz faaliyet. Yani başkalarının farkında olma, başkalarının hayatına belki dokunabileceğiniz, onları rahatsız edebileceğiniz fikrini verdikten sonra söz gelimi 11'den sonra işte bugün günlük hayatımızda apartmanlarda eminim ki hasta olan, yaşlı olan, kafası kaldırmayan insanlar var. Hı hı. Mesela çoluk çocuğumuza evladım evinde müzik dinleyebilirsin fakat ondan sonra 11'den sonra dinlenmek isteyen, yarın imtihanı olan, İşte en basitinden üniversite sınavına giren insanlar imtihana girerken klakson çalıyorlar, işte korna çalıyor. Mesela bu bir bilinçtir.
Bu bile rahatsızlık veriyor değil mi?
Dolayısıyla biz insanımızı bu hususlarda yetiştiremedikten sonra ahlak dediğimiz hadise olmuyor. Bunu şöyle de açıklayabilirim. İnsanlar mesleklerinde profesyonel olabilirler. Yani iyi olabilirler. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Mesleğini çok iyi yapmış olabilir ama bizim tabirimizle yaşam ustası olamayabilirler. Mesela yaşam ustalığı nedir dediğinizde yaşamın karşımıza çıkardığı olaylar karşısında ustalıklı davranabilme. Mesela usta terimini kullandığım andan itibaren dinleyicilerimizin aklına ustalık neyle oluşuyor? Çıraklık, kalfalık ve bir sonraki aşama ustalıkla. Yani hayat karşısında çırak olabileceğimizi düşünebiliriz. Kendim de örnek vererek söyleyeyim. Yani işinizde profesör olabilirsiniz ama yaşam karşısında çırak olabilirsiniz. Yaşam karşısında kalfa bile olamayabilirsiniz. Dolayısıyla ahlak dediğimiz hadise aslında bir yaşam ustalığı. Karşılaştığımız hadiseler karşısında, varlık karşısında, eşya karşısında, kaderimiz karşısında, kendimiz karşısında dürüst olabilme, içten olabilme, tabiri caizse mütevazı olabilme, bunların hepsi ahlakın kendisini oluşturuyor. Nasıl yaşamalıyım sorusuna cevap oluşturuyor.
O zaman bu sürekli bir dikkat halini, sürekli bir hani derler islim üstünde olma ve yani hiçbir şeyin hayatta gelişi güzel olmadığını en baştan kabul etme. Sizin yaşadığınız veya çevrenizde olan biten olaylara karşı aynı hassasiyeti gösterme konusunda bir ilkesel tavır belirleme. Yani sizin başınıza gelene kadar bazı şeyleri elinizde çekirdek çitleyerek izleyebiliyorsunuz. Evet. Televizyonlardan veya başka türlü bir sizinle hiç ilgisi yokmuş gibi davranabiliyorsunuz. Ama o zaman işte o sizin söylediğiniz o ilke gerçekleşmiyor. Yani insanların bu değerlerle ilgili de bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz bu anlamda.
Tabii söz gelimi.
Sizin değeriniz değerli oluyor da bir başka değer değerli olmuyor da bir ahlaki çatışmayı ortaya çıkarıyor değil mi?
Güzel bir söz vardır. Bazı şeylerin öğrenilmesi için öğretmen gerek ama anlaşılması için insanın yalnız kalmaya ve zamana ihtiyacı var. Ahlakilik bir ömür boyu süren bir sürece işaret ediyor. Yani hiç kimse oldum diyemez. Demin ifade ettim. Yani mesleğinizde iyi olabilirsiniz ama hayat karşısında çıraksınızdır. Mesela bugün ben nesli ya da modernite karşısında insanların tabiri caizse çırak bile olamadıklarını görüyoruz. Niye? Çünkü hayat karşısındaki tavırları bilgece değil, hikmete uygun bir hayat değil.
Bu bilgelik zaten herhalde değil mi hocam? Yani talep edilmesi, hani hikmet neredeyse bulunuz, alınız herhalde bu hikmetli bir söz.
Elbette.
Ama biraz kaybettiğimizde bir şey. Yani söz, derin düşünceli, ince, vukufiyetli olan şeyler bunlar. Üzerinde kelimesi, düşünülmüş şeyler bunlar. Ama biz yüzeysel bakıyoruz bazı şeylere.
İşte hikmet kelimesinin temelinde hüküm verebilme var. Hüküm verebilme aslında herhangi bir konuda görüşünüzü, değerinizi ortaya koyabilmedir. Fakat mesela hayat karşısında neyin değerli, neyin değersiz olduğuna dair bir bilinç geliştirilmezse söz gelimi işte mesleğinizde çok iyi başarılara sahip olabilirsiniz. Ama insanlarla ilişkinizde, eşinizde, çoluk çocuğunuzla ilişkinizde onun değerini tayin edemediğiniz andan itibaren çırak konumuna düşüyorsunuz. O yüzden de mesele mesleğimizden ziyade bir bütün olarak hayatın kendisinde yatıyor. O yüzden de hayat bizi ahlaki kılmak için ya da ahlaki özelliklerimizi ortaya çıkarabilmek için tümüyle bir fırsat, tümüyle tezahür ediş alanına işaret ediyor.
Ama her insanda da aynı şekilde tezahür etmeyebiliyor değil mi hocam? Şimdi, yani bunu bir böyle sabitlemek, bir meleke haline getirmek. Tamam, onun için toplum uğraşıyor. Aile onun için var. Hı. Toplumsal unsurlar onun için var. Ama biraz herhalde her insan farklı. Kendi kabiliyetleriyle de
çok doğru
orantılı.
Mesela hayatın anlamını bulacağız. Ama her insan hayatın anlamını kendi zaviyesinden, kendi içinde bulunduğu noktadan, kendine dönük, hayatın kendisine dönük yüzüyle de aynı şey bizim için ahlak konusunda da geçerli. Yani ahlaki anlamda bütün faziletleri göstermemiz mümkün değil. Ama hayatın bize bakan tarafından sağlam duruşlu, omurgalı, işte ne diyelim, dürüst olabilen bir varoluş durumu sergileyebiliyorsak ahlakiyiz.
Bu da biraz örneklerle de alakalı. Kur'an'da hani hep böyle insanlar var olsun denilerek. Yani demek ki bazı insanlar böyle lokomotif görevi de görüyor toplumda. Biraz öyle somut örneklere de ihtiyaç duyuyoruz sanki. Özeneceğimiz.
Elbette. Zaten 2500 sene önce Sokrates erdem öğretilebilir mi sorusunu sorar. Erdemin bir bilgi olarak öğretilmesi mümkün değildir. Bu şu anlama geliyor. İşte biz ahlakı okullarda okutalım, öğretelim. Hayır, hayır. Erdem gösterilir. Biz ahlakı genelde örnekleme bilgisi olarak ifade ederiz. Bu söylediğiniz bağlam üzerinden devam edecek olursa, mesela herhangi bir toplumda ahlakın imkanı çoğunlukla ahlaki kişilerin ya da yaşam ustalarının varlığıyla alakalıdır.
Burasını çok önemsiyorum hocam. Yani bununla ilgili ne kadar çok örnek verebilirsek o kadar hoşumuza gidiyor ki onları duymak. Yani imrenmek, özenmek, özendirmek olabiliyor demek ki demek açısından.
Hem öyle birincisi, hem de herkesin yanlış yaptığı durumlarda bu insanlar yanlış yapmayarak ahlakın nasıl olabileceğine dair bir ufuk açıyor, bir kapı açabiliyorlar. Şimdi en azından bizim neslimiz veya belli yaştan sonra bakıyorsunuz, insanlara baktığınızda insanların hiç de öyle büyük olmadığını, küçük olduğunu, işte ne diyelim, etrafımızda örnek alabileceğimiz insanın o kadar az olduğunu görüyoruz. Şimdi bu insanları çoğaltmadıkça toplumu da ahlaki kılabilmek mümkün değildir. Yani bu işi bilgisel, kognitif seviyede yapabilmek, işte eğitim programlarıyla, şunlarla bunlarla ifade edebilmek benim açımdan çok zor gibi gözüküyor. Niye? Çünkü bizim terbiye kelimesinin etimolojisine baktığınızda veya bizde eğitim kelimesinin üç karşılığı var. Bir, terbiye, fizyolojinin tabiri caizse imarı ya da eğitilmesi. Talim, öğretim işi. Ama tedip var. Tedip ahlaklanma işidir.
Evet.
Terbiye hayatın içinde fiziksel ortamlarda, her türlü ortamda. Peki talim okullarda. Peki tedip nerede?
Yerde aslında.
Hayatın içinde her öğretilmesi yerde, lazım. Evet. Hayatın içinde öğretilebilmesi için de en temelde hayatın insanileşmesi, ahlakileşmesi.
Bu bizim kültürümüzde hani o örnek konusunu tekrar gündeme getireceğim. İnsanı kamil dediğimiz bir ibare var ya,
evet.
O mesela herkes kullanır bunu, bilinen de bir şeydir ama aslında sanki ütopik bir şey gibi mi geliyor, nedir? Ben onu çok çözemedim yani. Tam da hayatın içine ifade edilmiş gibi geliyor ama niyeyse ifade edenler sanki yani şöyle, uzaklarda birinden söz ediyorlar, hiç olmayan bir varlıktan gibi.
Hocam belki de hani kültürümüze ne kadar yabancı olduğumuzu gösteriyor bu durum. İnsanı kamil, kemalat yolunda olan insan.
Yolunda
demek.
Olmak değil mi hocam?
Yoksa
bunu
kamil
ısrarla
insan,
söyleyeyim. Sizin bütün konuşmanızdan onu anladım. Bitmiş, tükenmiş bir şeyse.
Kesinlikle.
O zaman demek ki ahlaki sorunlar ondan dolayı yaşanıyor.
Siz söz gelimi 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında kemalatın sağlandığını söylüyorsanız yanılıyorsunuz. Son nefesimize kadar kemalat devam ediyor bizim için.
Hatta bazen bu 40 yaşta bir şey vardır
bir
değil mi?
Bir dönüm diye
noktası
düşünülür.
Diye düşünülür.
O da şundan kaynaklanır. Geçmişte yaş ortalaması 50-60 olduğu için 40 sanki işte olgunluk yaşı
sizin
anlamında.
Sizin söylediğiniz anlamda pek çok yaşam becerisinin, hani yaşam ustalığı demeyelim ama onların en azından farkında olunduğu bir yaş dönemi
tabii,
gibi.
Tabii şeyle alakalı, siz söyleyin. Yaşama standartları ve
heybenize ne kattığınızla alakalı.
60'ı bir zemin kabul edersek 2/3 gibi gözüküyor. Ama bugün insanların yaşı 100'e
tabii, geldi.
Şimdi dayandık. Acaba olgunluk yaşımız 60 mı olacak?
Evet. Onun veya, için devam eden bir şey yani.
O yüzden de burada esas yapılması gerekenin insanların ahlaki kemalat yolunda her daim talebe olduğunun, yolcu olduğunun bilinci olması lazım. Yani ben oldum bittim diyen bir insanın bizim kültürümüzde sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. Hayır, bizim kültürümüzde hala olma, yanma, pişme hali devam etmektedir.
İnsanı çünkü kamil demek aslında o demektir.
Yolda olmak yolda ya da olmak Efendimizin demektir. İfadesiyle ben ahlaki güzellikleri tamamlamak üzere, tamamlamış anlamında değil, tamamlamak üzere gönderelim. Dolayısıyla kemalatta sınır yoktur. Ne kadar yapabilirsek. O yüzden de biraz önce ifade ettim. Ahlakın var olabilmesi için önce ahlaki bir bilincin, onun eyleme dönüşen bir yapısının ve bu işi bize teşvik edecek ahlak erlerinin, yaşam ustalarının olması gerekir.
Olması lazım. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz size.
Estağfurullah.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türer idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.